Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında çok mutlu olarak gördüm ki arada gelen mesajlardan, sosyal medya paylaşımlarından çok da sıkıntılı olmamış, anlatmaya çalıştığımı sanırım aktarabilmişim. Biraz şu döviz neden patladı, ters dolarizasyon nedir, böyle abuk sabuk konuşanlar nasıl oluyor da bu iş böyle yükseliyor, döviz yükseliyor ama birileri çıkıp bize ekonomide her şey yolunda diyor. Bir parça onu anlatmaya çalıştım. Bu bağlılık, bağımlılık hatta nasıl sürekli kötü sonuç veriyor ve bundan sonra da kötü sonuç verecek, onu anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda inşaat sektörü üzerinden anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Şimdi gazeteleri konuşacağız. Yayını paylaşacaksınız önce Periskopçular. Ben de buradan sosyal medyadan Twitter bölümü bende. Onu ben paylaşmaya devam edeceğim. Sizden de şunu rica edeceğim. Yayının ikinci bölümüne bugün özellikle dikkat edin. Çünkü bizim aslında teşhisini biraz daha erken koyduğumuz, hani bundan sonra kaçınılmaz olarak Erdoğan'da bir kontrolsüzlük başlayacak. Çünkü tutulabilecek bir yönü kalmadı. Geçen sene içinde hani neden bir erken seçim beklediğimi, neden bunun olması gerektiğini anlatmış. Ama pandemi nedeniyle erteleneceğini, 2021'den sonra ötelenemeyeceğini konuşmuştuk. Şimdi gelinen nokta artık o kadar kontrolsüz bir yer ki nereyi tutsanız kırılıp elinizde kaldığı için çıkıp halka anlatacağınız bir şey yok. Dün mesela bir Bakanlar Kurulu toplantısı, sabah burada konuştuğumuz gibi dün sabah, hani çok önemliymiş, bakanların bir anlamı varmış gibi bir Bakanlar Kurulu toplantısının ardına herkes bağlandı ve şunu beklemeye başladı hep birlikte. Acaba nasıl bir karar çıkacak? Çıkan kararı gördünüz. Hafta sonu evdesiniz, Ramazan'da hiç kimse bir şey yemeyecek, dışarı çıkmayacaksın, o restoranlar çalışmayacak. Bu kadar basit. Onun dışında da ne bok yersen ya, bana ne, benim kongrem bitti, işim gücüm bitti, seninle bir alakam kalmadı benim. Aksini söyleyebilecek olan var mı? Aşıya ilişkin bir tane cümle duyan var mı içinizde? Oysa en hayati meselemiz o değil mi? Şimdi göstereceğim size mesela. Aşıda büyük başarı, 15 milyon doz aşılanma falan diye haber yaptırmışlar. Abdülkadir Selvi'ye yazı yazdırmışlar mesela. Diyor ki herkesi kucaklayan bir MKYK oluştu. Beni kucaklama ya. Ya beni kucaklama kardeşim. Ben, bak çok net söylüyorum. Allah bir deseniz inanmam. Hiç kimsenin de inanabileceğini zannetmiyorum. Biz resmen siyasal İslam'ın çöküşüne şahidiz. Bütün Türkiye bunu görüyoruz ve dünyaya da örnekliyoruz bunu. 20 yılda siyasal İslam'ın iktidardayken nasıl çöktüğünü, bir ülkeyi nasıl çökerttiğini gösteriyoruz. Örneğiyiz biz bunun. Herkesi kucaklayan MKYK, yazının içinde ak kadınlar var mesela. Herkesi kucaklıyor ama bir grup kadın var, onlar ak kadınlar. Nasıl oluyor bu? Sanki bugüne kadar bundan 2 sene önce, 3 sene önce o yazıyı yazan, Erdoğan kutuplaşmadan medet umuyor yazısını yazan benmişim gibi herkesi kucaklayacağım. E peki biz bu kafayı mı bekleyeceğiz sürekli olarak? Yani bugün kucaklayacak, yarın tekmeleyecek, öbür gün tükürecek, diğer gün yanağımızı okşayacak, bir gün sonra sırt sıvazlayacak, bir sonraki gün tokat atacak. E böyle saçma ilişki olmaz kardeşim. Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanlardan, siyaset parti genel başkanlarından herhangi biri olan bir insandır. O da gelir ve gider. Ama yaratılmaya çalışılan bu efsane bir yandan da kendi eliyle çökertiliyor. Niye? Ya sen bir şey yapmaya çalışıyorsun. Merkez Bankası başkanını değiştiriyorsun mesela, tamam mı? Diyorsun ki aldım bunu. Niye alıyorsun? Sen getirmiştin zaten. Aldım. Öncekini de sen getirip sen almıştın. Ondan öncekini de, ondan öncekini de. Hepsini. Yardımcısını da aldım diyorsun. Mesela dün yeni Merkez Bankası Başkanı'nın söylemiyle, yani kardeşim herkes hemen faiz düşürme falan beklemesin, buna inanmak yanlıştır söylemiyle, Bloomberg'e verilen demeçle ortam bir anda yumuşuyor. Deniyor ki, valla sonuçta Fransızların meşhur atasözüdür, taç giyen baş akıllanır derler. Dışarıdan yeni şafaktan sallamak gibi değil, o koltuğa oturduğun zaman neyin ne olduğunu görüyorsun, kafadan bunu söyleyemiyorsun. Sen bunu söylüyorsun, tamam mı? Böyle bir açıklama yapıyorsun. Bloomberg de bunu yayınlıyor. Dünyanın en büyük ekonomi kanallarından bir tanesi. Piyasa sakinleşiyor. Sonra mafyavari giyimli bir abi çıkıyor. Arkada Türk bayrakları falan, sarı kravat, siyah takım. Çıkıyor diyor ki ters dolarizasyon başladı, ottur boktur falan. Bak bir de parlıyor. E bunu kim yapıyor kardeşim? Bak bir tanesi özerk bir kurum olarak oluşmuş bir şey. Müdahale etmene rağmen toparlamaya başlıyor. Öbürü senin bizatihi getirdiğin ve resmen açıktan ya beni Merkez Bankası Başkanı yapın diye siftinen bir adam. Onun yüzünden al bakalım dakika ve skor alalım canlı. Hemen bağlanalım Adana 5 Ocak stadına. Al 8-28-37 dolar. Ne, gerekçe ne? İlk yayında bunun için anlattım işte. Bunun düşme şansı var mı? Ara ara düşecektir. Keriz silkeleme dediğim bölüm var ya. Şimdi yükseliyor mesela 8-30'a geldi diyelim ki dolar. Ne oluyor o arada? İnsanlar diyor ki ulan bu daha çok gidecek. Alalım. 8-30 yüksek ama alalım. O girdiğinde 8-30'dan bozduran, büyük bozduran abiler var. Onlar senin gibi hani 300 dolar alayım. Ulan çocuğun da rızkından kıstık ama. Neyse ya bir 50 dolar atalım diyen insanlar değil. Onlar milyonla giriyorlar bu camiaya. Onlar seni güzelce bir tokatlıyor, sonra öpüyor, sırtını suvazlıyor, kıçına bir şaplak yolluyor. İşte o keriz silkeleme bölümlerinde inecek çıkacak. Ama burada denge seviyesi önemli. Görüyorsunuz yani böyle televizyon ekranlarında piyasaları anlatan abiler, çok güzel ablalar var. Böyle yan oturuyorlar, az yakıyor öyle olunca şöyle. Yan oturuyor diyor ki piyasa bunu çoktan satın almıştı zaten, bir takım beklentiler falan. O anlattığı bu işte. Daha basit haliyle. İlk yayında konuştuğumuz hikaye. Neden olmaz? Çünkü senin dövize bağlılığın değil, bağımlılığın var kardeşim. Borçların var. Döndürmek zorunda olduğun borçların var. Bu yılın sonuna kadar 180 milyar dolar paranın dönmesi gerekiyor bu ülkede. Neden? Biz öyle sıkıyoruz. Ondan değil. Borçların var. Kısa vadeli ödemek zorunda olduğun borçların var. O parayı neyle aldın? Dövizle. O zaman neyle ödeyeceksin? Dövizle. Evet. E dövizi nereden bulacaksın? Senin Merkez Bankan basmıyor ki bunu. Ya bir dizinin içinde değiliz bu. Casa de Papel değil bu. Girelim basalım ulan ne olacak ya? Ya Türk lirası basıyoruz. Neden euro basamayalım mesela? Niye de dolar basmayalım biz? Öyle olmuyor işte tatlı çocuk. Öyle olmadığı zaman sen dövizi borçlanarak almak zorundasın. Nereden alıyorsun? Kim basıyorsa ondan. Kimde varsa ondan. Oturup parayı satın alıyorsun. E onlar da o parayı sana güzel kaşına güzel gözüne vermiyor. Sana yüksek faizle veriyor. Arada da aklına geldikçe öpüyor seni. Yani ekonomi böyle de anlatılabilecek, basit anlatılabilecek bir şey aynı zamanda. Ama burada önemli olan ısrarla vurgulamaya çalıştığım hikaye bu. Ya kardeşim sen siyasi müdahaleye açık halde gösterdiğin, tanıttığın müddetçe kimse sana güvenmeyecektir. Ya herkes biliyor. Bugün böyle davranıyor. Abdülkadir Selvi bugün böyle yazıyor. Yarın tam ters köşeden davranabilir. Abdülkadir Selvi onu da alkışlayacak. Onu da alkışlayacak kardeşim. Onun işi o. Yani adam bugün bir yazı yazmış mesela. Kürşat Ayvatoğulları çıkacak arada. Pisliğin dibinin dibi. Ama AK Parti ne yaptı? Anında ilişiğini kesti. Anında yaptı. Biz burada yayında konuştuk. Takvim gazetesinin bir haberi üzerinden. İçinizde hatırlayanlar vardır. Galiba İzmit'teydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya bir kreş öğretmeni kardeşim. Bir kreş öğretmeninin üzerinden İzmit CHP teşkilatı sorgulandı. Tamamı tasfiye edilmesine rağmen günlerce manşet yaptınız. Ulan bir taneniz çıkıp söylediniz mi ya? Ne yapıyorsun kardeşim? Ahmet Hakan ne yazmış bugün? Suçun şahsiliği ilkesinden asla taviz vermedim. Kendimle ilgili en övündüğüm şey budur. Suç şahsidir. Niye yazıyor bunu? Ya bunun AKP'yle bir alakası yok ya bu Kürşat Ayvatoğlu. Hangi birinin alakası yok? Dünden beri örnekler dökülüyor. Ve bu alçakların tamamı halka mütevazı yaşam, bir hırka bir lokma tavsiye ederken kendileri hamuduyla götüren alçaklar, hırsızlar aynı zamanda. Ne oldu? Dün akşam Coco Jumbo serbest bırakıldı. Ev hapsi. Ya o zaman soruyorum kardeşim. Coco Jumbo'yu bırakıyorsun. Üstelik İçişleri Bakanı bugün Abdülkadir'se o kadar saçma ki her şey. Mesela İçişleri Bakanı diyor hiç saklamadı diyor. Kamuoyu sadece kullanıcı olduğunu konuşurken açık açık pazarlamasıyla ticaretiyle de uğraşıyor dedi. Bir dakika abi niye serbest bırakıyorsun o zaman? Eğer Coco Jumbo'nun dağıtımı sağ sola yapılması satılması serbestse Deniz Sekin niye hapiste yattı o zaman bu ülkede? Anlatsana bana. Ya bir söylediğin öbürünü tutmuyor. Artık yalanlar birbirine girdiği için kimin nereden tutacağının alakası yok yani. Kim nereyi çekerse oradan götürmeye çalışıyor. Hepsi birbirinin sıfatına tükürüyor bu arada. Kardeşim söylediğin tutmuyor. Söylediğin benle bir alakası yok bunun. Sen söylüyorsun, öbürü de söylüyor. Ama sonra diyorsun ki ev hapsi verdik. Evet bak Başak Hanım, Ezel niye bir ay hapis yattı Türkiye'de? Üstelik açıkça sen söyledin. Sadece bunu övmek suçundan dedin. Ya artık yalanlarınızın, siyasal İslamcı yalanlarının birbirine bu kadar girmesi tesadüf olamaz. Gerçekten. Çünkü söylenebilecek doğru bir tane cümle kalmadı. O yüzden sürekli yalan söyleniyor. Sürekli. Başlayalım. Bu arada yeşil olan deparladı, 8.30'a koşuyor şu anda. Niye? Ne oldu? Hadi konuşalım. Ne değişti abi? Bak ilk yayında konuştuk. Ne değişti? Bana söyleyin ya. İlk yayında konuştuğumuz şey oluyor. Ya bu dövize bağlılık değil, bağımlılık. Güzel kardeşim. Ve bunu körükleyen sensin. Ekonomiden zerre kadar, nohut kadar, mercimek kadar anlamadığın için yaşıyoruz biz bunları. Kafan hiç çalışmıyor çünkü. Daha söylenecek başka bir şey yok. Kafan hiç çalışmıyor. Borsayı görmedim. Borsaya da bakalım. Nedir durumu? Ya önümde o kadar çok gösterge açık ki bir anda. Böyle hepsi birbirine giriyor. Dambur dumbur. Yani çakılması şaşırtıcı olmaz. 9.31'e koşuyor şu anda. Ya ne oldu kardeşim? Ne oldu? Bana anlat ya. Bana anlat. Ne değişti? Son bir saatte ne oldu? Bugün Gazete Pencere'nin manşeti Türkiye kıpkırmızı. Neden? Yapıyorsun evinde otururken kongre. Başkasın bak dışarıdaki kongrelere gitmiyorsun. Evde kongre yapıyorsun. Kızarıyorsun ondan sonra. Türkiye'de bir tane mavi yani düşük risk seviyesinde kent kaldı. Şırnak. Onun dışında herkesin övündüğü Uşak bile patlamış durumda şu anda. Her yer kıpkırmızı. Ve bununla ilgili bak dün sevgili Sedat Pişirici paylaştı. Ben de ondan gördüm. Sosyal medyada da paylaştım. Ya CHP Kayseri, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer COVID-19 testi pozitif çıktı. Abinin en son katıldığı organizasyon ne? Evet, Ankara'daki kongre. Ve dün herkese şöyle bir uyarıda bulundu. Son bir hafta içinde benimle görüşenler lütfen kendilerine dikkat etsinler, test yaptırsınlar. O kongre salonunda neler oldu abi? Biriniz yazmadınız ki bunu. Utanmazsınız çünkü, yalancısınız çünkü. Bir taneniz ya. Ama bak sana bir helallik isteme. AK Parti şatafatı kendi haline bıraktı. AK Parti içindeki nüfuz ilişkilerinin sorgulanmasına neden olan büro çalışanı Kürşat Ayvatoğlu adli kontrolüne serbest bırakıldı. Parti yöneticileri değirmenin suyu nereden geliyor sorusuna yanıt için savcılara adres gösterdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kürşat Ayvatoğlu'nun danışmanı olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı, yakın çalışmadıklarını söyledi ancak Ayvatoğlu'nun referanslarına ilişkin detaya girmedi. Neden? Detay onda patlayacak çünkü. O da biliyor. O da biliyor kardeşim. Hamza Dağ, Ayvatoğlu'nun yaşadığı şatafatlı hayata ilişkin soruysa tıpkı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi yargının bu konuda eli açık diye yanıtladı. Herkese istediğiniz suçu atıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz kendinizle ilgili vallahi yargının önü açık, araştırsın bulsun. Allah Allah. Ben sana başka bir gazeteden yeri gelmişken göstereyim. Çünkü bu son derece önemli kardeşim. Bu son derece önemli. Burada mecburuz bunu konuşmaya. Sözcü gazetesinin aldığı yer bu söyleşiden CNN Türk'te Dicle ile sevgili Dicle ile yaptığı bu röportajı. Sözcü gazetesi o bölümünü kullanmış. AKP'li vekil Hamza Dağ kokainci Kürşat Ayvatoğlu için konuştu. Biz oy verenleri üzdük, helallik istiyorum dedi. Bir dakika. Bu haysiyetsiz herifin kötülüğü sadece size oy verenleri değil ki. Bu sadece sizin meseleniz mi? Bir dakika, eğer öyle bakıyorsanız ayıralım bunu. Hamza Bey, dün konuşmanızın içindeki saçmalamayı sözcü görmüş. Ben buna şahidim. Konuşurken saçmaladınız, zırvaladınız dün resmen. Bize oy verenleri üzdük. Onun bu bulaştığı uyuşturucu pisliği sadece size oy verenlerin sorunu değil ki. Neden Türkiye çapında o zaman uyuşturucuyla mücadele var? Tam bu noktadan hareketle size oy verenlerden helallik istiyorsunuz ya. Ben size diyorum ki haram zehir zıkkım olsun. Ben size hiç oy vermedim. Hiç oy vermedim. Bundan sonra vermeyeceğimi de söylüyorum. Allah bir deseniz inanmam. Çünkü bugüne kadar söylediğiniz yalanlar milyonu buldu artık. Ama bu arada helallik isterken ben de söyleyeyim, haram zehir zıkkım olsun. Çünkü bu yaptığınız, bu şerefsizler bu parayı nereden buldu sorusunun cevabı değil. Nasıl yaşıyor bunlar ya? İşine geldiği zaman ben bir yetimim diye konuşuyor bu haysiyetsiz herif. Ben bir yetimim diyor ya, güce taptım ben diyor, imtina ettim. Hiç ihtiyacım olmamasına rağmen diyor AKP'ye girdim ve çok para oradan kazandım, götürdüm ilişkilerden, nüfuz ilişkilerinden diyor. Şimdi soruyorum. Bu sadece sizin meseleniz mi Hamza Bey? Nasıl söyleyebiliyorsunuz bunu ya? Helallik istiyoruz. Haram zehir zıkkım olsun. Doğru. Madem istediniz, hani ben size oy vermedim ama bunu tek başına birilerine söyleme şansınız yok. Haram zehir zıkkım olsun. Çünkü bunun götürdüğü para, bu şerefsizin ve ona benzeyen diğer şerefsizlerin götürdüğü para hepimizin parası. Benim çocuğumun vergilerimle ödediğim parasını, geleceğini çalıyorsunuz çünkü. Göz yumuyorsunuz buna. Sizin tek bir insandan helallik istemek gibi bir şansınız yok. Kusura bakmayın. Size oy verenler. Yemişim size oy verenleri ya. Biz neyiz peki? Bu ülkenin geleceğini çalıyor bu hayvanlar. Çok özür diliyorum. Hayvanlardan özür diliyorum. Bundan değil. Hepimizin geleceğini çalıyor. Ama siz diyorsunuz ki bir dakika, ben bize oy verenlerden helallik istiyorum. Haram zehir zıkkım olsun. Boğazından geçen her kuruş. O kuruşun yutulmasına göz yuman her şerefsize de haram zehir zıkkım olsun. Çünkü bizim geleceğimizi yediniz, yuttunuz. Ve şimdi sadece kendi seçmeninizden helallik istiyorsunuz. Adam böyle yazıyor. Ne kadar kolay değil mi ya? Sonra yazdır Abdülkadir Selvi'ye. Çok kucaklayıcı MKYK ya. Ya baktım. Yani bu Erdoğan var ya, sigara içilmesinden bile rahatsız olduğu için emin olun en çok bu Kürşat Ayvatoğlu hikayesi onu rahatsız etti. Allah Allah. Nasıl oluyor ya? En çok onu rahatsız ediyor. Biz mesela bu toplumun diğer yaşayanları, AKP'ye oy vermeyenler, bizim hayatımız. Ne kolay değil mi ya yalan söyleyebilmek? İnsanlar açlıktan geberiyor Türkiye'de. Bak, ötesi yok. Geberiyor açlıktan artık. Çıkıp televizyon ekranından gönül rahatlığıyla diyorsun ki dükkanı kapattım, Ramazan'da kapanacak, sadece paket servis var. Hafta sonları 2 gün çaktım. Ama sen daha geçen haftaya kadar kongrelerini kütür kütür yapıyordun. Al bak sana Sabah gazetesinden utanmazlığın belgesini göstereyim. Bana utanmazlığın resmini çizebilir misin abidin? Çizemem ama basılısı var, gösterebilirim. 58 il kızardı, önlemler arttı. 58 il nasıl kızardı? Sabah kalktık böyle ya. Hayır, dün gece de yatarken baktım böyle bembeyaz. Yani konakta mı büyüdün, güneş değmemiş sana diye hatta düşündüm. Yani o kadar beyazdı. Sabah bir kalktık kıpkırmızı. Sonra Başkan Erdoğan, Başkan yeni risk haritası ile birlikte tedbirleri açıkladı. Bu kimin suçu? Ben bir şey yapmadım ki. Bak haberi veren sensin. Hürriyet gazetesi de yazıyor ayrıca. AKP Kayseri Milletvekili Covid. En son katıldığı organizasyon AKP Büyük Kongresi. Ben bir şey yapmadım, sen yaptın. Nasıl bu yüzsüzlüğü bana sokuşturabiliyorsun şimdi? Sonra bunlar diyor ki biz gazete çıkartıyoruz. Ya bırak Allah aşkına ya. Bir gün bir gazete yazarsa, yaparsanız üzerine konuşuruz. Ondan sonra anlatıyor bana. 58 il kızardı. Sebep? Ya sen pırıl pırıl iller nasıl oldu ya? Allah Allah. Atatürk ilkelerini askeri kurslardan çıkardılar. Andımızı ve madalyalardan Atatürk'ü kaldırmışlardı. Şimdi de bunu yaptılar. Üniversite mezunları arasından subay asubay yetiştiren askeri eğitim kurslarındaki Atatürk ilke ve devrimleri kaldırıldı. Atamızı bir yerden daha sildiler. Bu mu yani hikaye? Bu mu? Ya bu adamlar sevmediklerini zaten söylüyorlar. Ama bunun bir önemi yok. Bunun hiçbir önemi yok. Sen çocuğuna Atatürk'ün ne olduğunu anlatırsan anlayacaktır zaten. Türkiye'de hep söylüyorum, en zorudur Atatürkçü olmak. Vallahi kendimden biliyorum kardeşim. Herkes kıçı sıkıştığında en soldaki de en sağdaki de koşar adım yanlar, hemen kıçın kıçın yanlar Atatürkçülüğe. Ama gerçek Atatürkçüysen zorlanırsın kardeşim. Ama yani sana zaten Bursa Nutku'nda söylediği budur. Zorlanabilirsin. Vazgeçmeyeceksin diyor sadece. Atatürkçülük bir dogma değil ki. Yani sabit bir fikir. Bunu al, bu işte. Bunu ezberle, kafanda kalsın, sok kafana. Onunla yaşa. Öyle bir şey değil. Öyle Atatürkçülük olmaz. 12 Eylül faşizmi. Her yere büstlerini diktim. Herkes Atatürkçü oldu. Neregim? Öyle olmuyor işte. Tam tersine nefret ettiriyorsun. Diyarbakır cezaevinde insanlara o Adını unuttum, o teyze vardı ya hani, Türkiye'm Türkiye'm cennetim. Onu dinlettirdiğin zaman insanlar Atatürkçü olmuyor, tam tersine nefret ediyor. Öyle olmuyor işte, faşist kafayla bu yürümüyor. Büst Atatürkçülüğü. Ondan nemalananlar var. Şahane kitap yazıyorsun, 12 sayfa çat. Çok özür dilerim, ses çıktı, elim çarptı, ondandır. Görmediniz siz. 12 liradan bir ittiriyorsun. Seri yapıyorsun ondan sonra. Müşerref Akay. Hay yaşa Emrah'ım. Sağ ol. Seri yapıyorsun. 10 tane 120 lira. Oh mis. Kısa günün çağrıyı. Comolokko gitti. Bu büst Atatürkçülüğü. Böyle bir şey değil kardeşim. Ona ihtiyaç yok. Bu bir fikir. Bir siyasi önderden bahsediyorsun. Aynı zamanda bir asker bu adam. Ama şunu diyebilen bir adam. Bir gün benim söylediğimle bilim çelişirse bilimin yolundan git diyor. Bak bu bile yeterli sadece. Çünkü söylediğin içinde Atatürk bir insan. Hataları var, çok büyük hataları var. Yanlışları var, yapamadıkları var, yaptıkları var. Ama her şeyin ötesinde gerçek bir devlet adamı. Onu korumak da böyle olmaz. Yani oradan onu çıkarttın, buradan bunu yaptın falan. Bunlar hikaye ya. Bunu Sözcü Gazetesi'nin okurunu oyalarsın böylece. Ne olacak? Halk TV okuru ayakta alkışlar seni. Helal olsun falan. Sonra tuhaf tuhaf tipler mesela. Adamlar eşek kadar adamlar. Kusura bakmayın. 65 yaşında adam ilkokul önlüğünü giyer, andımızı okur. Yanında bir teyze 4 tel saçı kalmış. Birine buradan tutam, birine buradan tutam, andımızı okuyor, yaka takmış. Ya bunlara gerek yok kardeşim. Bunlara gerek yok. Bu değil ki sorun olan. Senin o fikri verebilmen, çocuğuna anlatabilmen bunu. Öyle yetişebilmesi insanların. Ya bunun için elinde bir şey var işte, yani Atatürk'ün yaşamı sadece nutuk ya, nutuk. Çok basit. Niye burada okuyoruz 6 senedir? Yani ben çok güzel bir nutuk var bende, arkadaşımın hediyesi. Bak çok da şahane göstereyim diye getirmiyorum ki onu buraya. Anlatma gerekçem bu. Çünkü orada anlatıyor ne olduğunu. 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıktım diye başlarken derdi, ulan şahane gezdik be. He vallahi 4 senede fır döndük yemin ediyorum. Net abi, ne güzeldi öyle ya vallahi. Gittik Erzurum, Sivas falan, şahane. Oo, Sivas'ta yatırdık eti, mis gibi yedik. Aslanlar gibi. Erzurum o zaman daha düşün böyle etin başkenti falan. Bunu anlatmıyor ki adam sana. Derdi bu değil çünkü. Ama büst Atatürkçülerinin tamamı buradan nemalanıyor. Niye? Para var. Para var kardeşim, oradan dönüyor. Atatürk kuru fasulyeyi çok severdi. Her gün yese bıkmazdı. Çat, görmedin yine aynı şekilde ses geldi. O bir şey bir şeye çarpınca oluyor. O ses oradan geliyor. İşte tam buradan ortaya çıkan hikaye şu. 12 lira sana. Sana son olur o da. Ondan sonra alkış insan. Şahane yazmış ya. Kaç lira verdik biz? 36 mı oldu? 3 tane mi aldık? Of, şahane yazmış gerçekten. İşte öyle oluyor kardeşim. Sonra alkışlıyor. Sonra orada haberi görüyorsun sen. Diyorsun ki ulan valla metinden de çıkartmışlar. Atatürkçülük öldü be. Öyle bir şey değil bu. Öyle ölmez. Eğer ölecek olsaydı 18 senedir şu çabanın karşılığında çoktan ölürdü. Ölmediğine göre bir gerekçesi var. Çünkü o fikir yaşıyor kardeşim. Sağcısından, solcusundan, tatlı su balığı, salon solcularından, eleştirilerden, hiçbir şeye bulaşmayan böyle kendi halindeki naylon sosyal demokratlardan, onlara rağmen yaşıyor. Niye biliyor musun? Çünkü gerçek. Gerçek bir karşılığı var. Dokunuyorsun ona. Dokunuyorsun, dokunabiliyorsun. Ve diyorsun ki bir dakika ya. Yani bir siyasi liderden bahsediyorsun. Hataları var, yanlışları var. Ama anlattığı fikir, temel felsefesi, bak üzerinden bu kadar zaman geçmiş, hala yaşıyorsa var bunun bir sebebi ya. O yüzden işte kendini ona benzetmeye çalışıyor bir takım çapsızlar. Hani bunun için mesela eline baston alıp gezmiş, faşist tanıyorum ben, hepiniz tanıyorsunuz. Milli Güvenlik Konseyi'nin içinden kendini öyle yırttırmış, elinde bastonla geziyordu. Niye? Atatürk de öyle geziyordu. Benzeyelim. Benzeyemezsin ki, kafan çalışmıyor çünkü senin. Senin kafan çalışmıyor. Ballı börekli maaşlar günün en okunası haberi aslında. Sözcü gazetesinin birinci sayfası. CHP milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Türk Telekom yönetiminde yer alan AKP'lilerin gelir dökümüyle ilgili mesajlar paylaştı. Bu kişilerin kurumdan aylık 33.849 lira maaş aldıklarını söyledi. Kaç? 33.849. Yani bak güzel kardeşim, sana kabaca şöyle söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi aşağı yukarı küsuratları yukarı tamamlıyorum bak. Hani o da sana son olur. Küsuratları yukarı tamamlayarak söylüyorum. 13-14 tane asgari ücretli ediyor. Bir tanesi. Yavuz Yılmaz, Telekom'un yönetim kurulundaki isimlerin listesini de yayınladı. 33.849 lira maaş alanlar arasında Cumhurbaşkanı danışmanı Yiğit Bulut. Ters dolarizasyon neden olmaz? Anladık. Ömer Fatih Sayan ve Eyüp Engin de var. Bu isimlerden bazılarının birden fazla kurumda görevli olduğunu belirten Yavuz Yılmaz, aldıkları parayı en az 3 ile çarpın dedi. Çarpma. Tam işte 100 bin lira de kabaca kapat. Çarpma. Uğraşma bunun için. Gördün mü? Devam edelim. Sözcü kafası. Bak sözcü kafasında dün akşamki mesela Erdoğan'ın açıklamaları Türkiye kızardı, cumartesi yasağı geldi. Bu yani, bu kadar. Bak ben bu kafayı anlamıyorum diye bunun için söylüyorum işte. Anlamıyorum kardeşim. Anlaşılmıyor. Benim açımdan anlaşılmaz bir kafa bu. Cumhuriyet'in manşeti mandacılık suçlaması, açıklaması tartışma yaratan Meclis Başkanı Şentop 5 gün sonra Montreux'u savunanları böyle hedef aldı. Cumhurbaşkanı isterse İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği gibi Montreux'den de çekilebilir sözleriyle gündem yaratan Şentop, tartışmaların sertleşmesiyle sözlerinden çark etti. Aa! Olmaz, o mümkün değil. Olmaz yani. Bu grupta öyle bir şey olmaz. Yok, örneği yok. Şentop, başta Montreux olmak üzere kazanılmış mevzilerle ilgili hiçbir tartışma yoktur, çıkmakta imkansızdır dedi. Tartışanları mandacılıkla suçlayan Şentop, 10 Temmuz 1936 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini ve başyazısında öne çıkan kararlılığı hatırlatarak, anlaşmaları var eden milletimizin ve devletimizin gücüdür, Montreux'a ilişkin konuşanlar kendi içlerindeki mandacı fikriyatı dile getirmektedirler yorumunu yaptı. Mandacılık mı? Evet, yazmış işte. Nisalancı Rumuzlu izleyici. Onun için dedim yani, bok çekilir diye. Allah aşkına bir çekilsene diye. Burada bu yüzden konuşmadık mı bunu? Allah aşkına bir çekilsene diye. Bunun için söyledim işte. Ya böyle bir şeyin olmayacağını söylerken biliyor Mustafa Şentop. Bilmez olur mu? O gün sabah da anlattım size. Bilmeme ihtimali yok. Ya kardeşim artık yalanlar birbirine girdi. Tutulacak yeri yok. Yok. Herkes bir yerinden çekiyor. Çektiğin elinde kalıyor. Ve son sahibi oluyorsun. Yani konuşurken sana, karşında otururken insan diyor ki her anlaşmadan çekilebilirsin. Her anlaşmadan. Bunun üzerine Muharrem Sarıkaya diyor ki karşında, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nden de mi? Tabii ondan da diyorsun. Sonra diyorsun ki ben böyle bir şey demedim. Ben anlaşma adı anmadım. Doğru. Anlaşma adını sen anmadın. Ama anıldığında evet dedin. Dedin mi? Evet. Görüntüsü var mı? Var. Hadi be. O olmasa ah. İşte bu görüntüsü olmayaydı. İşte o şey olmayaydı görüntüsü. O zaman iyiydi ya. Bu arada bu mandacılık tartışmalarına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi adına bir başyazı yayınlanmış. Ya bu çabalar çok beyhude çabalar. Bak burada hiçbir şeyi eğip bükmeden konuşmamız bu yüzden önemli. Hatırlıyor musunuz? Biz Halide Edip'ten Sinekli Bakkalı konuştuk burada klasik yayınında. Hatırladık? Heh. Onun için de ben size dedim ki yayın başlarken, bugün burada farklı bir Halide Edip portresi duyacaksınız. Bazılarınız hoşlanmayacaksınız bundan. Hatırladınız mı? Biz orada Halide Edip konuşurken, açayım bakalım yayını dikkatli dinleyenler kimler? Biz orada konuşurken ben Halide Edip'le ilgili başka bir şey anlattım size. Hatırlayan var mı içinizde? Biz ne konuştuk? Aklınızda kalmıştır umarım. Halide Edip aralarında Yunus Nadi'nin de olduğu bir kişiyle birlikte mandacılığı savunan insanlar onlar zaten. Sonradan da Cumhuriyet kurulduktan sonra kendisiyle yapılan röportajlar, hatta ölümüne çok yakın yapılan röportajlardan birinde büyük hata yaptık diyor. Büyük hata yaptı. Ama açık açık çıkıp savunuyor bunu. Hatta Atatürk'ün elini en çok zorlayan, hatırlayın o günün size meclis tutanaklarından anlattım. İyi yayın olmuş ya vallahi şimdi. Övmek için söylemek, yanlış anlamayın ne olur. Ama iyi yayın olmuş şimdi düşününce. O günün tutanaklarından mandacılığa nasıl karşı geldiğini, mandacılıkla uğraşmak için nasıl zorlandığını hatırlıyor musunuz? Burada Cumhuriyet Gazetesi'nin gocunacağı hiçbir şey yok ki. Yok kardeşim. Evet doğru, Yunus Nadi de savunuyor. Bal gibi, buz gibi, boru gibi savunuyor. Evet. Yani senin burada savunacağın şey bu değil ki. Kendini korumak için böyle bir refleks oluşturacaksın. Doğru bu. Ama senin burada çıkıp söyleyeceğin şey, benim söylediğim şey, bok çekilirsin Montreux Sözleşmesi'nden desene. Bak bunun için söylüyorum işte. Desene, hayatında bir kez ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey diyeceğine, onu desene. Oradan geri dönüş yok. Ama yapamıyorsun işte, yapamıyorsun. Halide Edip'in de Yunus Nadi'nin de çıkıp takır takır mandacılığı savunduğunu söyleyemiyorsun. Adam diyor ki biz, bizi kurtaracak olan evet birilerinin himayesidir, tek başımıza yırtamayız bu işten. Bunu söyleyen Halide Edip adı var. Boru değil Yunus Nadi, boru değil. Ama işte sen yani yanlış yaptığın için, saçmaladığın için tutunacak yerin yok. Böyle elinde patlıyor ondan sonra. Ya burada örnek verdim size. Ben üniversitedeyken, ya üniversitede master yaparken gazetecilik, tamamlamadığım o master sırasında ben Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili çalışma hazırladım. Cumhuriyet Gazetesi'nde 1900 tarihinde söyledim, şu anda aklımda yok ama yanlış hatırlamıyorsam 31 mi? 31 ya da 35 olması lazım. O tarihlerde, hatta 40'lara iyice yaklaşılırken, Dünya Savaşı patlamadan önce tabii, şöyle bir durum oluyor. Yani bütün dünya, ulan bu faşizm yükseliyor. Yani bir yandan İtalya'da işte Mussolini yönetimi, öbür tarafta Almanya'da Hitler'in çıkışıyla birlikte. Bu yükselmeye başladığında Yunus Nadi, Nadir Nadi'yi yolluyor. Git bir bak bakalım Avusturya'da neler oluyor diye. Nadir Nadi oradan bir yazı yazıyor. Vallahi diyor burada olan biten bir şey yok. Mis gibi herkes çok mutlu hayatından diyor. Yol yabıdılar diyor. Yol yabıyorlar diyor. Hatırlamıyor musunuz? Anlattım ben bunu size. Ya kardeşim tarih şöyle bir şey değil. Bak, hep söylüyorum. Bunu söyleyen bir sağcı üstelik. Mehmet Ali Kılıçbay onun sözüdür. Hep adıyla anarım. Çünkü doğru açıklama bu. Bizde çünkü insanları tahrik ederek kafasına yerleştireceğin açıklama bu. Tarih senin kız kardeşinin namusu değildir güzel kardeşim. Tarihe bakarken kendi durumları, kendi konjonktürü içinde bakacaksın. Evet, aynen böyle yazıyor Nadir Nadi. Burada işler çok yolunda diyor halk. Acayip mutlu diyor. Almanya Avusturya'yı ilhak etmiş. Düşünsene faşizm artık kılcal damarlardan yayılıyor. E sen şunu söylemeyecek misin? Yani Nadir Nadi hakikaten öngörüsüzmüş. E bunu tabii ki söyleyeceksin. O günün koşullarında gerçekten hani olmamış, gazeteciliği de gelişmemiş, öngörüsü de gelişmemiş. Ama alenen evet aynen öyle. Ya yazıları oku. Faşizm güzellemesi var içinde. O günün söylemiyle nasyonal sosyalizm. Ama bal gibi, buz gibi, boru gibi ırkçılık var içinde. Ya kardeşim biz böyle bakamayız. Biz olanın yanında, doğrunun yanında durmak zorundayız. Bunu açıklıkla konuşabilmeliyiz ki savunacağımız bir şey olsun. Yoksa burada Cumhuriyet Gazetesi gibi saçmalarsın. Başka çaren yok. Biz öyle demedik oğlum. Birinci sayfadan başyazı yazarsın sonra. Ya ne dedin? Ne güzel değil mi insanlara? Böyle çok basit. Nazım Hikmet'e sadece vatan haini demiyor. Nazım Hikmet'in fotoğrafını basıyor Cumhuriyet Gazetesi ve diyor ki bu fotoğrafı sadece bu hainin kim olduğunu bilin diye değil, aklınıza geldikçe suratına tükürün diye basıyoruz diyor. E bunu söyleyen de Cumhuriyet Gazetesi. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Böyle bir bakış doğru değil. Anlatabiliyor muyum? Ne olduysa onu göreceğiz biz. Benim bir gazeteci olarak görevim bu. Sadece bunu göstermek. İlk yayından sonra çok yayın arasında da acayip mesaj gelmiş. Yani sırf benim şu anda gördüğüm 14-15 tane. Yenileyim bir. Oo, hala geliyor. Gerçekten hiç duymamış mıydınız? Erbabı yaparsa yorgan bile titremez lafını. Ben size fıkrasını bile anlattım diye hatırlıyorum ya. Benim çok sevdiğim bir sözdür. Gerçekten, çünkü bizi çok iyi anlatır. Çok iyi anlatır. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı. Aynen bu muhabbettir işte. Çok acayip ya, çok acayip. Gerçekten çok acayip. Neyse, devam edelim biz. Mandacılık suçlaması. Biz mandacı değiliz oğlum. Ya yapma bunu ya, yapma bunu ya. Devam edelim. Cumhuriyet'e baktık. Zabana'na baktık, Sözcü'ye baktık. Bir günü görelim. Bir gün gazetesine yazmış bakalım. İktidara sefa, yurttaşa cefa. Bakalım hemen. İktidarı kullanarak zenginleşen AKP'lilerin şatafatı tek tek ortaya çıkıyor. AKP lüksü tekil örnekmiş gibi gösterme derdinde. Bir tarafta şatafat, diğer tarafta açlık, yoksulluk, sefalet. Adana'da 200 kişilik işe başvuran 52.500 kişinin 45.000'i üniversiteli. Bak, Türkiye'nin gerçeği bu. Türkiye'nin gerçeği. Kalanı hikaye, istediğin kadar anlat. Dokunuyorsun. O yüzden mesela bağlanıp ben dakika ve skor alayım sana. Adana 5 Ocak stadından gelen son bilgi 8.35.58. Yani ne oldu? Ne değişti abi? Anlatın bak, ilk yayında bunun için ekonomi konuştuk. Ne değişti? Biriniz anlatın bana. Size ilk yayında anlattığımın dışında herhangi bir şey oldu mu? Oldu mu? Olmadı. Aa, sevgili abim, hazineci abim var ya benim, emekli hazineci. Yazıyı yazan, vallahi yazıyı yazan ben olmasam bahsettiğim ben miyim diye merak ederdim. Sağ ol diye yazmış. Sağ ol, vallahi çok büyük iltifat abi. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Yani sen o zihni aydınlatmayı yapmasan ben onun içinde çalışarak o ilk yayındaki anlattıklarımı anlatamazdım. Sağ ol, var ol. Ne oldu soruyorum. Hadi biriniz cevap verin bana. Deyin ki bu arada şu oldu. Bak, olan Merkez Bankası Başkan Yardımcısının görevden alınıp yerine birinin getirilmesi. İsmin hiçbir önemi yok. Hiç. Eskisi çok iyiydi, yenisi çok kötüydü demek değil bu. Alakası yok. Oraların müdahale alanı olarak hala görülebilmesi. Bu ülkeye yatırım yapacak insan bu yüzden yapmaz. Bu kadar net. Geri zekalı değil kimse. Ya sen paranın nasıl çarçur edileceğini görüyorsun işte. Adam kafasına göre adam değiştiriyor ya. Ya böyle olmaz kardeşim. Ve etrafındaki yalakaların hiçbiri de şunu söyleyemiyor. Efendim böyle olmaz, bunu yapamayız demiyor. Hiç kimse demiyor. Danışman çıkıyor ondan sonra. Danışman siyah mafya takım elbiseyi çekiyor. Sarı kravat falan. Arkadan Türk bayrağı, ver coşkuyu. Ters dolarizasyon falan anlatıyor. Ya yemişim senin ters dolarizasyonunu. Bir de biliyormuş gibi konuşuyor ya. Çok anlar. Gerçekten çok anlar. Neyse. Bıkmadan doğru bildiğimizi anlatmaya devam. Ama şu Adana'da yaşanan hikaye var ya, Türkiye'nin gerçeğidir işte. Ya 200 kişilik iş ya. 200 insan alınacak sadece. 52.500, 52.000 kişi başvuruyor. 45.000 tanesi üniversiteli ya. İşler ne biliyor musunuz bu arada? Küçümsediğim için söylemiyorum. Ne olur yanlış anlamayın. İnsanın namusuyla yaptı. Her iş önemlidir. Ayırmam, öyle bir şey olamaz. Ama bak, işlere bak. Büyükşehir Belediyesi'nde operatör, şoför, büro elemanı ve parklarda görevli olacaklar. Park görevlisi ya. 45 bin insan, 52 bin kişi başvuruyor. 45 bin üniversite mezunu bu insanlar. Bana anlatma o yüzden, yalan söyleme. Artık bu yalanın inanılır bir yönü kalmadı. Bütün yalanlarınız birbiriyle çakışıyor. Ve bir yandan da hamuduyla bu parayı götüren şerefsizler var ortada. Onlar afişe oldukça zorlanıyorsunuz işte. Kürşat Ayvatoğlu'nu aldın kenara. Diğeri o Efe bilmem ne denen bebe. Onu nasıl çıkartacaksın mesela? Nasıl oluyor kardeş? Bu değirmenin suyu nereden geliyor gerçekten? Sonra parayı bol buldukları için sapıtıyorlar bunlar. Kokocam bu ondan sonrası işte. Ve sen çıkıp anlatıyorsun. Herkesi kucaklayan MKYK ya. Ya çok çok etkilendim ya. Gerçekten ben de çok etkilendim. Bakın BDDK verilerinden birinci sayfasında, Efe Subaşı mıydı Hasan? Eyvallah, teşekkür ediyorum. BDDK verilerinden bir haber yapılmış. Sadece Şubat ayı içinde. Yani Şubat 2021'de, bitirdiğimiz ayda. Şu anda yenisini bitiriyoruz ama bitirmek üzereyiz. Şubat ayında ihtiyaç kredileri 5.7 milyar lira artmış. İhtiyaç kredisi ulan adı üstünde. İhtiyaç. Peki ihtiyaç neden kaynaklanıyor? Çünkü insanların parası yok. Yok kardeşim, ya bunun Türkçesi bu. Yok. Ve sadece son bir yılda, son bir yıldaki toplam artışa bakıyorsun 110 milyar lira. 110 katrilyon. Gül yüzlüm. 110 milyar deyince küçümsüyorsun biliyorum. Ya. 110 milyar lira, 110 katrilyon artmış. Niye? Ya insanlar aç çünkü kardeşim, geçinemiyorlar. Ve sen sürekli yalan söylüyorsun. Zannediyorsun ki yalan söylediğin zaman hiç anlaşılmıyor bunlar. Evrensel'e bakalım. Türk Telekom'un değerlileri. Ay, fotoğrafları da basmışlar işte. Ama olmamış. Yanlış. Ya hayır. Bu kabul edilemez. Hatta ben Kemal Kılıçdaroğlu tarzı söylüyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Değerli hissettirir sloganlı Türk Telekom'un yönetimine atanan 4 bakan yardımcısı ve Erdoğan'ın baş danışmanı Yiğit Bulut bu yolla ayda 34 bin lira ek gelir elde ediyor. Vay arkadaşım ya. Ve CHP'li Yavuz Yılmaz'ın iddiasına göre, demin de konuştuk ya, Deniz Yavuz Yılmaz. Erdoğan'ın baş danışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lirayı buluyor. Ne diyorsun be? Ulan neredeyse hani 100 tane olmuyor tam ama 95 tane falan asgari ücretli ediyor tek başına. Gerçi cüsseyi düşününce 95 kişi gibi de duruyor ama. Kimin parası bu? Evet, işte o bizim para var yani. O bağlılık değil, bağımlılık diye döviz üzerinden anlattığım para bu. Capito. Anlaşılabilir, ekonomi böyle bir şey aynı zamanda. Anlatılabilir yani, böyle de anlatılabilir. Devam edelim. Yeni Şafak'a bakalım mesela. İhracata gaz, ithalata fren. Hangisi soldaydı onun ya? Gaz, fren. Debriyaj var mı? Mesela şöyle yapalım mı bunu? İnşaata da ara gazı. Nasıl? İnşaata debriyaj. O da olur bak. Hani çukur küçükse debriyaja basar geçersin. Eskiden özellikle taksi şoförleri öyle yapardı. Bas debriyaja geç ya düşük hızda. Yeni Şafak'ın manşeti bu. Covid-19'da dünyanın önemli tedarik merkezlerinden biri olan Türkiye'de sanayi üretimi zirve yaptı. İhracatçı firmalar bu fırsatı değerlendirerek dünyanın dört bir yanına mal ve hizmet satışı için seferber olmuş durumda. Ocak-Şubat aylarındaki ihracat artışının sürmesi bekleniyor. Güzel. Evet. Anadolu ağzıyla bizim İlhan çok kullanır bunu. Kulakları çınlasın. Mala davara ne faydası var bunun? Var mı bir faydası yani? Sen mesela mutlu mu oldun? İhracat çok arttı ya. Van sabah bir kalktım. Ya daha yatak odasından çıktım. Salona baktım, salonda bir karartı. Hayırdır inşallah dedim ya. Bu nereden çıktı? Bir balya para. Altında da bir not. Çok güzel uyuyordun, kıyamadım. İhracat artışından senin payına düşen bu. İmza, anladın sen onu. İmza göklerden gelen bir karar. Bana payıma düşeni koymuşlar. Var mı? Efendim? Anadolu ağzıyla mala davara ne faydası var bunun? Bana söyle. Bak anlattım. İlk yayında uzun uzun anlattım. Neden bu bağımlılık artık bir kriz haline dönüştü? Neden bu dövizin yükselişi önlenemez? Ya işte bu. Sorunumuz bu kardeşim. İhracata gaz, ithalata fren, inşaata debriyaj. Akşam gazetesine bakalım. Süveyş'e alternatif rota. Bunun da derdi bu. Takıldı, dün de vardı hatırlıyorsunuz. Yahudiler var ya, onlar yapıyorlar. Yemin ediyorum bak. Büyük Yahudi projesi ya bu. Günlük 9.3 milyar dolar zarara neden olan gemi kazası Türkiye'den geçen modern İpek yolunun stratejik önemini artırdı. Dün bir izleyici yazmıştı. Ya üzerime kalmasın. Böyle şeyleri özellikle hani açıkta bırakmamaya çalışıyorum. Bana öğretileni aktarmakla mesulüm aynı zamanda. Ustalara haksızlık olur çünkü. Israrla siz zarara diye kullanıyorsunuz. Pek çok insan zarara diyor. Doğrusu bunun hangisidir? Zararadır. Çünkü Türkçe'de uzun A yok bizde. Yararı, zararı, karı. Kar Arapçası. O uzar. Ama diğerleri yarar da zarar da onlar Türkçedir. O yüzden kısa kullanılır. Oldu mu? Zarara uğratmak. Zararı olmamak. Var mı bir zararı? Yararı nedir? Bunun bizim için yararı nedir? Bunlar Türkçeleri. Kar uzun kullanılır. Kar, benim bundan karım ne olacak? Ulan büro elemanı gibi konuştum ha. Allah yazdıysa bozsun. Yemin ediyorum. Mesela. O da pudra şekerinden kar etmiş. Mesela. Kar etmek. Uzar orada. Ama diğerinde uzamaz. Üstünde kalmasın. Devam edelim. Bakalım. AB ziyareti 6 Nisan'da. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor. İki lider Başkan Erdoğan'la görüşecek. Başkan diyecekler. Ne yaptın başkan? Onu yani. Vay arkadaş ya. Kırmızılar hafta sonu yine evde. Kim? İngilizler, kırmızı urbalılar. Okur musun sen de? Harbiden mi? Çelik bilek mi? Lan hastasıyız be. Yok o kırmızılar değil. Türkiye'nin risk haritası kırmızı ve turuncuya boyandı. Allah Allah. Kendi kendine. He sabah kalktık. Kırmızı ya Türkiye'nin haritası. O aradaki hani dağlar kahverengi hafif ovalara doğru indiğinde açık yeşil falan. Onlar gitmiş kıpkırmızı. Kim boyadı bilmiyorum. Utanmazlık böyle bir şey ya. Vallahi utanmazlık hakikaten böyle bir şey. Bir harita daha yayınlamışlar. Sabah görünce çok güldüm. Bir de Yılmaz Vural haritası var Akşam Gazetesi'nde. Dedim ki hayrolsun la bu ne anlatıyor acaba? Bak 34 senede 37 kez takım değiştiren Yılmaz Vural Erzurumspor'la anlaştı. Son röportajında kümede kalmaya ihtiyacı olan buyursun 112 acil burada diyen Yılmaz Hoca 38. imzasını 27 puanla 19. sırada bulunan Erzurumspor'a attı. Vural 23 şehirde 29 takım çalıştırdı. Ne? Vallahi 23 şehirde 29 takım. Arkadaş böyle bir kariyer yani olmamalı normalde. Vallahi bak olmamalı yanlış bu. Ama bizde var. Dünyanın en güzel gazetesi. Bakalım. Emekliye çifte kazanç. Bayram ikramiyelerinin enflasyon artışı ek ödemeye zam. Hadi canım. 1000 liraya enflasyon artışı mı gelecek? Öyle mi anlaşıldı lan? Yo o bin o. Bin. Böyle yazmışsın. He onda şey var ya. Yok o 1000. Daha dün yazdın. Allah'ın bıngıldağı. Dün demedin mi 2000 lira iki bayramda ikramiyen var diye. He lan onu da yazdık. Orayı görmesek. Gazetenin orasını siz alan her alan artık her şeyi de bizden beklemeyin. Alan orayı karalasın ya. Kısa çalışma ödeneğinden dönene 1341 lira. Dönene mi? Lan zaten bitiyor. Biteceği açıklandı. Hafta sonu evdeyiz. Ramazan'da toplu iftar yok. Bu diyorsun. Evet. Nüfusun %80'ini oluşturan 58 il kırmızı listeye girdi. Kendi kendine. He. Öyle durduk yerde ya. Çok şaşırtıcı. Sen dur. Kızar yani liste. Başkan Erdoğan. Başkan. Yeni tedbirler ilan etti. Geçebiliriz o zaman. Çok saçma çünkü. Yani yapan bu tedbirleri ne yapacak ya? Ama beni zorla kaşıyorsunuz. Hakikaten kaşıyorsunuz. İsmet Berkan Karar Gazetesi ile anlaşmış. Elif Çakır'la beraber yazacaklar. Dün akşam sosyal medyada da paylaştım. Burada da sürekli yazan arkadaşlar vardı ya. He? Sürekli yazarlardı. Ünsal Bey Karar Gazetesi'ni okumuyorsunuz. Büyük hata yapıyorsunuz. Büyük hata. Taraf tutuyorsunuz. İşte ben taraf mantığıyla olduğu için tutuyordum onu. Şimdi Kabataş Sidiklileri bir araya geldi. Biz ne yapacağız? Gazetecilik dersi mi alacağız her gün kendilerinden? Balböcek Hanım'ı da bulun. Televizyon programı yaptırırsınız ona da. Vallahi gazeteye internet sitesi açın. İnternet sitesini YouTube üzerinden bağlayın. Ben anlatırım size. Çok basit. Oradan Balböcek Hanım da onu yapsın. Bir araya geldiniz madem Kabataş yalancıları. Burada mı hala arkadaşlar? Karar Gazetesi okumuyorsunuz. Doğru değil yalnız. Bu tavrınız yani hoş değil bu tavır. Birilerinin İsmet abisi. Gazetecilikte abimdir. Çok severim. Hata yapmış olabilir. Hadi ya. Bak güzel kardeşim bu hata değil. Niye biliyor musun? Bu hata değil. Bak bu şöyle bir şey. Mesela sen veriyi yanlış işleyebilirsin. Gerçekten yanlış işleyebilirsin. Yanlış görürsün. Olur ya, bu insanlıktır. Ama sen izlemediğin görüntüyü toplumun 2013 yılında yaşadığı gezinin içinde insanların hayatını etkileyecek şekilde utanmazca, arlanmazca, haysiyetsizce gördüm deyip savunursan eğer, bu hata falan değil. Bu bilinçli bir tercih. Anlatabiliyor muyum? Hiç bunun geri dönüşü falan yok. Geç bunu. Bana buradan anlatabileceğim bir şey yok. Ne yapabilir? Vallahi oturup evinde bambaşka işlerle ilgilenebilir. Ama artık gazeteci falan değildir İsmet Berkan. Değildir. Elif Çakır hiç olduğumu bilmiyorum ama o da değildir. Bal Böcek Hanım zaten kendisi gazeteci falan değildir. Ama bunu yaptıktan sonra televizyon ekranında mesela çıkıp programa bak, bunlar hikayedir ya. Hepsi hikayedir bunların. O üzerinize yapışmaz sizin. Üstünüze yapışan bir şey değildir. O sizinle büyür. Siz osunuz ayrıca. O sizin bir parçanız falan değil. Siz onun bir parçasısınız. Siz büyük bir yalanın ortaklarısınız. Bu bir hata falan değil. Yedek sepeti. Şimdi bununla ilgili bana da bir mail geldi. Hatta yayından önce de açtım. Size de okuyayım. Cumartesi günü gelmiş. 27 Mart tarihinde. Gece saat 9'u 3 geçe. İşte değerli saldırıcım, kullanıcımız diyor. İşte siber saldırılar günümüzün en önemli koşulları. 25 Mart 2021'de sabah saatlerinde tespit ettiğimiz üzere yemek sepeti kullanıcı veri tabanı kimliği tespit edilemeyen siber korsan ya da korsanlar tarafından bir saldırıya uğradı ve bir güvenlik ihlali yaşandı. Sizin de içinde bulunduğunuz yemek sepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirildi. Adım soyadım. Bir kere diyor hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerinize ulaşmadı çünkü biz onları saklamıyoruz. Ad soyad, doğum tarihi, yemek sepetine kayıtlı telefon numaraları, e-posta adresleri, adres bilgileri, açık olarak görülmeyen SHA-256 algoritmasıyla maskelenmiş giriş şifreleri. Ne demek bu? Sal onu ya, boşver. Lan ne demek oğlum, niye yazıyorsun? SHA-256 algoritmasıyla şifrelenmiş, maskelenmiş şifre ne demek lan? Anlatsana bana bunu. Yok. Takvim Gazetesi bugün bunu manşet yapmış. Yedek sepeti diye. Takvim hukukçulara sordu, ne yapabilirsiniz? Dolar dijitali. Ali Yörenç Berrak Tüzün Ataş'tan ayrıldı. Abi ne anlatıyorsun? Bir dikkatli anlat. Ben anlamadım. Böyle hard diye girilir mi lan mevzuya? Ali Yörenç kim? Dijital Athletics takımıyla dünya turnuvasında yarışta 6. olmayı başardı. 400 bin dolar kazandı. Helal olsun. Ali Yörenç kim? Dolar dijitali. Abi adam bir yerden çalmamış ki. Hani Kastamonu ilçe Kastamonu il teşkilatına girdim, nüfuza taptım, o arada da para kazandım falan da demiyor. Ne bu? Ya bugün bir ara okuyayım dedim. Sonra dedim ki yok lan, ben yandım yani, insanlara yapma bunu. Bugün Ergün Diler bir yazı yazmış. Şu Süveyş kanalında sıkışan gemi vardı ya, Evergreen. Abi onu Fransa'nın en zengin adamının oğlunun ölümüyle birleştirmiş. Vallahi bak. Anlatmış, anlatmış, anlatmış. Mevzuyu Abdülhamit'te bitirmiş. Bak yemin ediyorum sana, şu kadar abartıyorsam namussuzum. Böyle yazıyı okuduktan sonra ne oluyorsun biliyor musun? Bitiyor. Diyorsun ki benim hayatım bu noktaya nasıl geldi ya? Yok biz böyle başlamadık. Ben bu sabah böyle başlamadım. Bu değil yani. Ben gayet sağlıklı bir insandım. Bir anda böyle Trainspotting'deki o ayılma sahnesi gibi ortalık. Hafif böyle şey. Dumanlı. Kafayı açmaya çalışıyorsun ama ben ne yaptım diye düşünüyorsun. Lan ne oldu abi? En son gazeteye bakıyordum. Evet. Bir şey içtim mi? Yok. Çay. Arada iki yayın arası kahve. İki bardak su. Yok abi, bir şey de yok. Lan pudra şekeri abi, böyle bir şey mi acaba? Hayırdır yani, o da yok. Küt böreği de yok. Öyle sokuşturdular evde. Kürt böreği değil o, küt böreği. Hadi ya Allah aşkına. Kartkurt mantığı. Faşist Kenan kafası diyorsun yani. Küt böreği onun adı. Lan yürü. Zurna. Ama gerçekten yazıyı okuyayım diye düşündüm. Dedim ki ulan ben yandım, herkes yansın. Yansın kardeşim. Yansın. Sonra dedim ki yazık, günah ya. Çünkü bazı yerlerde böyle insanlar istemese de çocukları falan yanlarında oluyor. Kahvaltı yaparken izleyenler var. Ufacık Sabileri zehirleyeceksin ondan sonra. Böyle annesini babasını çekiştirecek ve diyecek ki Abdülhamit kim? Süveyş'te mi yüzüyormuş o? Abi bir şey yoksa anlat. Vallahi bak yemin ediyorum ya, oradan başlıyor ya. Adamın adını dur hatırlatayım. Dur. Nerede yazı? Ha, şurada. Ha bu arada şey Epstein davası falan var. Amerika, çocuk tacizi. Kafa nasıl yırtıldıysa artık. Fransa'nın ünlü sanayicisi Serge Dassault'un oğlu milyarder Olivier Dassault. Bunu anlatıyor. 69 yaşında diyor, helikopter kazasında öldü diyor. Ama diyor ölüm normal bir ölüm değildi diyor. Fabrikası yandı sonra da diyor. Süveyş kanalında batan gemi diyor. Ortağıydı onun diyor. Abdülhamit diyor bak son, yok sonunu okuyayım ya dur. Ha bu arada bu ailenin soyadı değiştirme macerasını anlatıyor. Bir ara kafa gidiyor. Diyor ki bizler diyor bu aileyi tarihte Alatina ailesi olarak biliriz. Sultan Abdülhamit'in Selanik'te 3 yıl ev hapsinde tutulduğu yer bunlara aitti diyor. Hop benim kafa burada bir gitti. Bayağı bildiğin şey çaktı yani böyle. Çat çat çat görüntü attı. Dedim nereye geldik? Dasoların Yunanistan'a yakınlığı da sır değildi diyor. Hop o da gitti mesela. Ama yayın şurası çok acayip ya. Dur. Olivier Dassault'un ölümü, firmasının yanması, Süveyş kanalının kapanması ve Endonezya'daki en özel rafinerinin infilak etmesi. Kağıt üzerinde çok ayrı gibi dursa da, o tek kağıtsa ayrı gibi durur. Çift olsa bak ayrı olmayabilir o. Ayrı dursa da arka plana seyahat edince ne? Arka plana seyahat. İşte bak ben burada çözdüm olayı. Dedim ki astral seyahat bu. Kafa tamamen gitti. Bedenden ruh söküyor, yükseliyor. Önce yukarıdan kendine bakıyor. Bakınca diyor ki bu mu lan diyor. Ben de diyor aynada bir bok zannediyordum bunu hani saç maç. Yok diyor hiçbir bok yok. Buradan diyor seyahate devam edelim biz bünyeden çıkartınca. Arka plana seyahat edince hepsinin birbiriyle ilişkili olduğunu görüyorsunuz. Sultan Abdülhamit Han'dan beri böyle bu işler. Bu işlerde apartman yedim ben ya. Vallahi çok gitti ya. Yani çok batırdığımız da oldu tabii. Gel de anlat anlatabilirsen. Kitaplara sığmayacak kadar geniş olan ilişki ağının kısacık özeti bu. Nokta. Anlayana tabii. İşte bu yazıyı okuyup bitirdikten sonra diyorsun ki aslında güzel kafa be. Sabah olmasa iyi. Çünkü bununla gün geçireceksin. Mesela gece yatarken bu kafayla yatsan şahane. Rüyalar müyalar uff neler görür insan ya. Düşünsene yani böyle Evergreen'de surf yapıyorsun, üstünde durmuşsun. Üzerinde böyle binlerce konteyner var. Sen de üstünde gidiyorsun. Hani böyle arkadan şey çalıyor. Titanic filminin müziği çalıyor. Leonardo DiCaprio açmışsın kolları. Açaydım kollarımı gitme diyeydim. Kafa 3 milyon bu arada. Rüzgar da alıyorsun bir yandan. Deniz havası. Oh iyot da çarpıyor. Kafa şahane. Abdülhamit geliyor aşağıdan. Ses deniyor. İn canım oradan diyor. Sen dönüyorsun bir bakıyorsun. Ev. Abdülhamit'in evi. Aa Selanik'teki ev değil mi o diyorsun. Tabii diyor. Dasso ailesinin evi. Sen diyor onları Alatini olarak bilirsin diyor. Sen o arada hiçbir şey bilebilecek durumda değilsin. Kafa beton. Bildiğin beton. Beton yani harbiden transporting'e ulaşmışsın. Böyle duruyorsun. Sonra sen bir bakıp diyorsun ki abi bu Abdülhamit olamaz. Bu onu oynayan herif. Reklamlarda da oynayan. Hala kafada yanmamış yer kalmış incecik. Onun üzerinden gidiyorsun. Adam sana anlatıyor. Üzerine bir de geliyor böyle. Sesi duydun yine. Görmedin ama. Bir şeyin bir şeye çarpma sesi o. Bu bir şey değil diyor. Endonezya'da reaktör patladı diyor. Ne diyorsun? Endonezya. Uf. Ondan sonra diyorsun ki tamam abi buradan. Aynı şeyi söyleyeceğim Cenk Bey. Sert insin bu saatten sonra diyorsun. Ya bırak abi, kim nereye iniyorsa insin, bu böyle askıda kalmakla olmaz diyorsun yani. Yanmış kafa. Adam bunu yapıyor. Gazetenin genel yayın yönetmeni bu. Düşünsene. O böyle yapınca bak, günün mektubunu da okuyayım, öyle kapatayım mevzuyu. Tövbe estağfurullah ya. Hocam ben 26 yaşındayım. Olur tatlım. Hiç gerçek ilişkim olmadı. Olaymış iyiymiş ama. Ailem görücü usulü bir kız bulmuş. Ciddi olur evlenirsem ilk gece nasıl ilişkiye girerim, ne yaparım bilmiyorum. İnternetten araştırdım ancak içim rahat etmedi, ne önerirsiniz? Benim diyor hiç gerçek ilişkim olmadı. Gerçek ilişkim olmadığının Türkçesine sanal ilişkim oldu. Nerede? İnternet üzeri. Şimdi ailem beni gerçek bir insanla evlendirmeye çalışıyor. Ben buna çözümü nerede arıyorum? İnternette. Normalde bunu çağırman lazım. Yani şunu demen lazım. Tattım, bu olmaz böyle. Böyle olmaz. Senin başka bir şey konuşuyor olmamız lazım şu anda. Bir hekimle konuşman lazım. Bak şimdi. Amerikalıların eğitimde kullandıkları internetten yüzme öğrenilmez diye bir ifadeleri vardır. Yine aynı Amerikalıların çok sevdiğim bu tarz durumlarda kullandıkları "What the is going on" diye çok güzel bir kalıpları vardır. Tam yeri yani. Ya da "What the you are talking about?" Bak o da oturur mesela buraya. Çok güzel. Amerikalıların. Hocam yüzmeye nereden geldik? Aynı ya. Aynı. İnternetten öğrenilmez ki o. Yani bilgi ayrı, uygulama ayrı. Ne diyorsun? Tabii. Yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın. Hocam çocuk diyor ki ben bilmiyorum diyor. Paylaşacak bir şey yok. Yani elde bir şey olsa paylaşacak bu. Yok yok. Ben diyor sanal gördüm diyor. Yani görüntü akarken sesi kapatıyorum ben diyor. Olayım bu benim diyor. Anlatabiliyor muyum? Ben buna bile diyor internetten baktım diyor. Senin adresi bile internetten buldum geliyorum diyor. Kafa orada yani onun. Ayrıca İnternet cinselliğe ait görüntüler için kullanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir. Hoca da diyor ki "I know what you did last summer." Farkındayız oğlum diyor. Biz de diyor yani dün akşamüstü doğmadık diyor. Artist diyor. Ne anlattığını anlıyorum ben senin diyor. Ama köşede bunu yazamıyorum böyle diyor. İnternetten he diyor. Yeterince sorunun var gibi. Tam bir hekim yaklaşımı. Gerçekten. Sorunuyla terbiye etme. Senin yeterince sorunun var. Geberirsin zaten çok kısa sürede. Bence çok yaşamazsın sen. Çok sorunun var senin. Sorunlara boğulmuşsun ya. Ne pis insansın sen ya. Sen çok yaşamazsın sen. Yenilerini ekleme. İstersen şimdi ya da evlenmeden önce. Ya yani işinize karışmak gibi olmasın ama hepsi evlenmeden önce oluyor bunların. Yani şimdi dediğinde evlenmediği için evlenmeden önce oluyor zaten. Yani Türkçenin içine mayın diye söylüyorum. Yoksa yani zaten cevabın her yeri ayrı saçma da hiç olmazsa arada Türkçe de kaynamasın diye. Evet bak bunu not alalım. Üroloji ve iç hastalıkları uzmanına danışarak bilgi alabilirsin. Yüz yüze görüşme daha kalıcı bilgilenmeni sağlar. Önereceklerim bunlar. İyi oldu o sonuncuyu yazdın. Önereceklerim bunlar. Çünkü biz öküzüz. Bunu niye anlattı acaba diye düşünüyorduk. Hocam benim yaş 60, sağlıklıyım ancak 3 aydır sertleşme sorunum var. Ne yaptıysam tık bile yok. Arkadaşlarım ki hepsinin Allah belasını versin, andropoz olduğumu söyleyip gülüyor. Benim derdime bir çare. Arkadaşlarından kurtul. Vallahi hocayı salla. Arkadaş çevreni değiştir. 60 yaşından sonra. Kapat kendini eve, çok daha huzurlu olacaksın. İnternete o kadar girme. 26 yaşında bir arkadaş var, o sana anlatır. İnternet değil yani. Sanal olsun diye söylemiyorum bunu. Ama bu arkadaştan sana arkadaş olmaz. Ciddi söylüyorum. Bırak, bırak. Hocam biz yeni evliyiz. Elçimin ilişkiye başlarken ağrısı oluyor. Sancı gibi bir ağrıymış. Ben derken boşalıyorum. Ne yapalım? Doktora gidin. Yani. Hoca böyle demiyor tabii. Hocam, Benim eşim yeni doğum yaptı. Oo, Allah bağışlasın, mis gibi kokuyordur onun ensesi şimdi. Koklayın benim için demiyor tabii. Hocanın kafa orada değil çünkü. Eşim yeni doğum yaptı. Cinsel ilişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu? Bebeğe zarar verir mi? Aşk olsun. Tıpta ayıp olur mu? Ha, işin doktoru. Tıpta ayıp olur. Aç ya. Ayıp olur mu mu? Düşünsene yani. Sabah bunu okudum, aklıma direkt şu geldi. Yani böyle kadın oturuyor, fasulye kırıyor mesela. Çıt çıt çıt çıt. Bir yandan Zuhal Topal'la sofrada Allah belanızı versin diye küfür ediyor ona. Herif geliyor diyor ki, önce ıkınıyor epey bir. Sonra diyor ki, bir maruzatım var yalnız benim. Anlat. Yalnız ayıp olmasın. Anlat ya. Bak sonra bozulmaca yok yalnız. Ne anlatıyorsun? Nasıl anlatıyorsun ya? Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin yazmış hoca cevap olarak. Ne yapalım? Sabır, iyi niyet, gayret. Hocam çok özür dilerim. Kilo vermeye çalışıyorum demiyor. Hani sabır, iyi niyet, gayret bunu da tutar da diğerinde sıkıntı olmasın. Hani sabır var, iyi niyet var, gayret var. Yani birinden biri mutsuz olmasın sonra onun için. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Kapatmadan bir dakika ve skor alalım. 8.34 şu anda yeşil olan. Obürsü de 9.80'den alıcıysanız size son yaparım. Ayağınız alışsın maksat. Kaç kişi sordu? Vallahi yani obürsüne 9.85 demiştim. Size 9.80 olur. Biz aynı şeye inanmıyoruz. Hayata aynı yerden bakmıyoruz. Siyasi görüşlerimiz aynı değil. Bazılarımızın siyasi görüşü yok. O kadar farklıyız yani. Ama hepimiz aynı ülkeyi seviyoruz. Bu vatanı, memleketi. Ve istiyoruz ki birlikte iyi yaşayalım. Bunu yapabilmenin yolu nedir o yol? Vallahi bunun yolu birlikte yaşadığımızı unutmamak. Birlikte yaşamaya, zemin hazırlamaya devam etmek. Bundan korkmamak. Herkesin kendi inancı ya da inançsızlığı doğrultusunda hayatının önünü açması. İnsanların birbirlerini fikren kabullenmeye razı olması. Yapabilmenin zemini bu. Bunun yöntemi de oturup konuşmak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Vallahi 6 yıldır yapıyoruz. Herhalde bundan sonrasında da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Eğer derseniz ki bu yayın devam etsin, benim de katkım olsun ama ben nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Onu nasıl yapıyorduk? Vallahi bir, mesela YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal'ını yazıp orada geldiğiniz kanala abone olun. O çok önemli. Sadece mail adresi yazarak para pul harcamadan olacaksınız. Orada katıl diye bir düğme var. İsterseniz bu yayını küçük aylık katkılarla destekleyebilmek için, böyle 5 lira, 15 lira gibi katkılarla destekleyebilmek için YouTube'un oluşturduğu bir imkan bu. İsterseniz onu kullanabilirsiniz. İsterseniz, istemezseniz yapmak zorunda değilsiniz. Bu yayın ilk gününden beri parasız ve her zaman parasız olacak zaten. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ya da ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarak katkı iletmenin başka yolları nedir diye sorabilirsiniz. Ben de size bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar hiç değişmediği gibi bugünden sonra da değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam bir de YouTube'culardan rica edeyim. Şu yukarı doğru baş parmak hareketi var ya, beğen tuşu. Onu kullanın lütfen. Beğendiyseniz tabii yayını. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, yüzünüzün güldüğü, sevdiklerinizin yanınızda olduğu şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.